Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
Ben Celil Sadık.
Gerçekten özlemişim Celil. Bayağı bir ara verdik. Bir ufak iki bölüm doldurmuştuk ama sonrasında yine böyle bir tembellik geldi. Ama artık yaza girdik herhalde, biraz daha sık bir şekilde podcastlerimizi yüklemeye başlarız. Ne diyorsun?
Dinliyorlar mı bizi?
Hala dinliyorlar, evet. Böyle yeni katılan arkadaşlar var. Artık vazgeçenler var. Dinlemişler artık, bunlar doldurmuyor. O yüzden de...
Evet. Yani biraz düzensiz gittiğimiz için acaba bunalıp bırakan oldum diye.
Podcast'a başlamadan önce Celil'le de konuşuyorduk. Acaba ne konuşsak diye. Eskiden böyle 10 tane konu olurdu. Hangisini seçeceğimizi böyle şaşırırdık. Şimdi ise böyle konu bulmakta zorlanıyoruz. Bence siz de yazabilirsiniz bize. Hangi konular hakkında konuşmak istediğimizi. Biraz böyle paslanmışız. Ama dediğim gibi podcastleri yapa yapa yine böyle gündemi takip ede ede ilerleyebiliriz gibi geliyor. Şimdi gündemde Johnny Depp var. Aslında hatta gündemi biraz geçtik ama yine de konuşabiliriz. Johnny Depp herhalde bayağı bir... Johnny Depp ve Amber Heard. Ne düşünüyorsun dava hakkında? Sen Johnny Depp'çilerden misin?
Ya ikisi de manyak bence. Ama yani Johnny Depp'in ya bilmiyorum. Biz bugün bir tane öyle kahvaltı yaparken video açtık. Johnny Depp, Amber Heard'ın şeyden sonra Elon Musk'la yattığını öğrendikten sonra bir mesaj çekmiş ki abi. İnanılmaz gerçekten. Bazı yerlerde haklılık payı var, bazı yerlerde gerçekten korkunç. Amber Heard çok kötü oyuncu. Onu söyleyebilirim. Böyle bilmiyorum ya, şey bir konu. İkisinin de sorunları var ciddi ama son mahkemede işte jüri her şeye evet dedi Amber Heard'le ilgili. Yani Amber Heard'ı neredeyse 12 jürinin hepsi suçlu buldu. Sadece herhalde işte 15 milyon gibi para cezası kesildi Amber Heard'e. Johnny Depp'e de 3 milyon bir ceza kesilmiş. Zaten Johnny Depp itibarını kurtarmak için girmişti. Kurtardı da. Ya Johnny Depp'i sempatik buluyorum. O kadar ünlü olmak herhalde normal bir şey değildir diye düşünüyorum. Yani dünyanın her yerinde adım attığın her yerde tanınıyorsun. Bir kere çok zengin. Hani adam utana sıkıla adam var dedi abi mahkemede. Yani nasıl denir bilmiyorum ama benim adam var dedi.
Bence adadan çok jar of cocaine daha ilginçti. Yani normalde böyle gramı bile dünyanın parası olan şeyi bir kavanozla sahip olmak.
Evet, ve Karayip Korsanları'ndaki Davy Jones'un kalbini koyduğu kavanozu, kokain kavanozu yapması. Sürekli olarak işte MDMA, işte ne bileyim kokain, her türlü
bildiğim,
uyuşturucuyu
bildiğim
denemiş falan.
Bildiğim kadarıyla evet, dünyada olan bütün uyuşturucunun denediğini iddia ediyor.
Ama yani işte normal olamazsın ki abi o kadar seviyede yani. Rahatlamaya, yalnız kalmaya, mental olarak. Mesela şey vardı, psikodelik maceralar diye bir şey, psikedelik maceralar pardon. Netflix'te psikedelik maceralar diye bir belgesel var. İşte LSD kullanan ünlülerle röportaj yapıyorlar. Bayağı komik ve keyifli. Herkes LSD ile ilgili komik maceralarını falan anlatıyor belgeselde. Star Wars'un Prenses Leia'sı var ya, Carrie Fisher. İşte onunla röportaj yapıyorlar. Carrie Fisher diyor ki işte merhaba diyor, ben Prenses Leia olarak tanıdığınız Carrie Fisher ve çok fazla LSD kullandım diye başlayan bir röportaj var. Sonra kahkaha atıyor zaten. Kadında bipolar teşhisi konulmuş. Ve işte dünyanın en tanınan kadını o dönemde zaten. En tanınan oyuncularından biri. Star Wars'ta Prenses Leia ve adım attığı her yerde tanınıyor ve belli bir süre sonra kendini normal hissetmemeye başlıyor. Yani normal olmadığını düşünmeye başlıyor. Bir gün LSD aldıktan sonra, 1960'lara kadar falan da ilaç olarak kullanılmış bir uyuşturucu. Aldıktan sonra diyor ki normal hissetmeye başladım. Tabii bu herkes için geçerli değil şimdi yani. Hani burada özendiriyor da değiliz. Sadece şey diyorum, yani dünyada öyle bir ünde, öyle bir parada insan ilişkilerini bile güven olarak özellikle sıkıntıya girer diye düşünüyorum. Yani kimin dost, kimin çıkarcı olduğunu falan ayırt etmek çok zordur. Düşünsene yani.
Bunu anlattığımı bilmiyorum. Şimdi çok fazla şey yaptığımız için, podcast olduğumuz için ve neredeyse 1,5-2 sene oldu başlayalı. Böyle ünlülerle yapılan röportajları her dinlediğimde, özellikle mesela tiyatrocular veya konser veren sanatçılar, sonrasında uyuyamıyorlar. Bu arada Celil, evet. Biz de seminer veriyoruz. Hani 3-4 saat boyunca evet. aralıksız konuşuyoruz ve gerçekten ondan sonra uyumanız imkansız. En az 2-3 evet. saate ihtiyacınız var. Ve o yüzden de işte alkol, uyuşturucu gibi birçok insan uyarıcılar alaraktan aslında uyku problemlerini çözmeye çalışıyorlar. O açıdan da aslında çok tehlikeli. Birçok insanı madde bağımlısı yapan bir sürece sokan bir durum aslında. O adrenalinin yükselmesi ve bir türlü yerine gelmeme durumu.
Yani şey durumu oluyor gerçekten. Bir dönem ben de mesela alkol olarak atıyorum seminer yaptıktan sonra hakikaten yani hani böyle işte bir iki kadeh bir şey içeyim falan filan durumu oluyor. Çünkü dediğin gibi çok yorucu oluyor. O seni sakinleştiriyor. Ve 2,5-3 saat boyunca konuşuyorsun ve ister istemez sene nasıl geçti, insanlar memnun kaldı mı diye atıyorum 50 kişi gelse, 100 kişi gelse bile düşünüyorsun. Adamın bir film çekiyor abi, dünya izliyor. Yani hani ve bunların çekimleri ağır geçiyordur. Bunun dışında 1000 tane şeyle uğraşıyor. Odası var diyorum ya, çalışanları var.
Bütün milyonlar var, seni tanıyor ya. Sokakta evet. bakkal bile senin Johnny Depp olduğunu biliyor. Yani şuraya evet. gelse, İstanbul'a gelse her sokak, her mahallede tanınan bir insansın. Evet. Bilemiyorsun yani, değil mi?
Carrie Fisher da diyor ki bir gün de LSD aldım, normal hissetmeye başladım. Sonra doktora gitmiş, demiş ki ya ben demiş normal hissediyorum bunu aldığım zaman, insan gibi hissediyorum demiş. Yani hani bu streslerim, kaygılarım, sinirlerim her şey geçiyor. Doktor da buna belli bir dozajda önermiş. Tabii belli bir süreden sonra boku çıkmış da. Çünkü kadın diyor ki abi bir evi var. Ya yani belgeselde görürsün. Evim diyor asit evidir diyor. LSD evidir diyor. Her şey psikodelik için tasarlanmış. Bütün eşyalar, her şey ışıl ışıl rengarenk. Yani tribe girmek için kadın kendine özel bir ev tasarlamış falan. Aynı şekilde Sting mesela farklı bir hani dünyada yaşıyor sonuçta. Yani çok dünya biliyordu bir dönem, özellikle de 90'larda 2000'lerin başında Sting'i herkes biliyordu. O da aynı dertleri anlatıyor, söylüyor vesaire. Yani bunlar böyle çok şey oldukları için biraz normal hissetmek ya da kendi dünyalarına çekilmek, biraz rahatlamak, o ilgiden, o işte ne bileyim göz önünde olmaktan biraz kaçmak için galiba ya böyle şeylere başvurmalarını ben çok da yadırgamıyorum.
Şimdi sen Carrie Fisher'ın hikayesini anlatınca bende de bazı şeyler böyle canlandı. Kadın aslında Star Wars'la birlikte o kadar ünlü olmasına rağmen sonrasında çok az filmde oynuyor aslında. Mesela evet. 90'larda, 2000'lerde çok daha fazla rol alabilecekken onu görmüyoruz. Hatta 80'lerde bile. Belki de bu senin söylediğin gibi uyuşturucu problemlerinden dolayı da rol alamamış olabilir.
İstemedim diyor zaten. Bak şeyi var, bir hikayesi var. Diyor ki dünyanın en ücra yerlerine gidip LSD atıyordum diyor. Ve bu benim terapimdi diyor. Tanınmayacağı yerlere gidiyormuş. Abi bir gün hatırlamıyorum da hangi ülkeye gittiğinde bir ülkeye gidiyor. Ülkeye gidiyor ve bayağı alıyor, asit alıyor. Asit aldıktan sonra deniz kenarında böyle. Yanında da bir arkadaşı var ama yanındaki arkadaşı böyle şey göstermişler. Psikedelik maceralarda animasyon yapmışlar. İşte Yoda ile Darth Vader falan var yanında, tamam mı böyle. Hı hı. İşte deniz kenarında diyor ki ve diyor üstsüzdüm diyor, yani plajda başka kimse yok. Bir tek insan bile yok. Soyunmuş, tamam mı? Diyor ki çırılçıplak denize giriyorum falan, çok mutluyum diyor. Meğerse diyor orası diyor turistlerin plaja getirildiği bir yermiş diyor ve bir otobüs dolusu Japon geldi diyor. Bir anda bunun fotoğrafını çekmeye başlamışlar. Bir de diyor üstsüzdüm falan diyor. Yani hani şeyi var dediğin gibi, böyle kaçmaya çalışmış o dönemde. Büyük ihtimalle o yüzden çok işlerden uzak durdu. Zaten yeterince para kazanmış yani Star Wars'tan, hala da kazanıyordur diye düşünüyorum bir şekilde.
Çok büyük.
Çok çok büyük. Ve hani aslında kadın çok genç yaşta emekli olmuş. Ve psikolojisi bozuk bir şekilde emekli olmuş. Onu düzeltmek için de hani bir psikoloğa gitmek yerine belki çevreden, belki yanındaki insanlardan dolayı uyuşturucuya alışmış. Ve ondan sonrası hep öyle gitmiş.
Belki de gitmiştir de psikoloğa, bilemeyiz.
Yok, gitmiş zaten şey anlamında, sonradan gitmiş. Demiş ki yani LSD alınca normal hissediyorum diye gitmiş. Ondan sonra bir tedavi süreci başlamış. Ben aldığına eminim hala. Çünkü kadın diyor ki evim asit evidir diyor her şey. Ona göre tasarlanmış yani.
Ben bayağı bir uyuşturucu karşıtıyım. Ama yani sonuçta etrafımda kullanan insanlar var ve onlar özellikle bana şey, hani böyle sanatla uğraşan insanlara hep böyle önerilen LSD. Çünkü LSD'yi aldığın zaman sanki dünyaya daha farklı baktığına dair, algının değiştiğine dair ve bunun da senin yaratıcı sürecine büyük bir katkı sağlayabileceğine dair teorileri var. Ben dediğim gibi çok inandığım bir şey olmadığı için çok katılmıyorum onlara. Ama şey Celil, sanat tarihini biliyorum. Birçok sanatçı özellikle bu tarz maddeleri alarak, hatta böyle klasik değil de mesela, hiç biliyor musun? Mesela Dali kullanıyor muydu? Veya bu
Ya
tarz...
Dali diyor ki ben kendim uyuşturucuyum ama bilmiyorum Dali ya kullanmıştır hani ama Dali'nin böyle çok şey olduğunu düşünmüyorum
Çünkü
hani.
daha farklı şey, mesela sürrealizm gibi veya ne bileyim kübizm gibi veya daha farklı böyle daha klasik sanat akımları değil de birazdan var mesela Andy Warhol muhtemelen bayağı bir kullanıyordur.
Ya
Hatta
kullanıyordur
bununla ilgili
mesela.
çalışmaları da var bildiğim kadarıyla.
Kullanıyordur da yaratıcı süreci etkilediğini varsayarsak Dali'nin kullandığını düşünmüyorum. Çünkü Dali'nin resimleri ya da detaylı incelediğimizde yaratıcı sürecin aslında içgüdüsel değil de zekaya dayalı olduğunu görürsün. Yani aklıyla yapıyor resmi ve belli başlı bir repertuar üstüne yapıyor. Bir dönem dergilerde çok yazı yazıyor. Yani sanat tarihi yazıları yazıyor İspanya'dayken. Juventud diye bir dergiydi yanlış hatırlamıyorsam. O dergide yazdığı yazılar da sanat tarihiyle ilgili yazılar. Ya yani klasik sanatı çok iyi biliyor. Daha sonra sürrealizm mesela biraz içgüdüye bilinçaltına dayanır. İşte Freudian sembolizme dayanır. Ama Dali'nin resimlerinin çok büyük bir kısmı Freudian sembolizme dayanmaz. Kendi tasarımlarına dayanır. Yani böyle bilinçaltından çıkmaz. Oturup düşünülmüş, tasarlanmış resimlerdir.
Yani bir matematiği var.
Tabii bir matematiği var. Yani o yüzden ona çok şey diyemem. Francis Bacon çok kullanıyordu. Onu kesin biliyorum. Yani hani zaten kendisi de söylüyor. Francis Bacon postmodern çağda işte et vurgusunu ön plana çıkartmaya çalışan bir sanatçı ve figüratif sanatla soyut sanatın savaştığı bir dönem. Soyut sanat da o dönemde çok popüler ve bütün sergilere soyut sanat resimleri girerken bir anda dünyanın en ünlü sanatçılarından biri figüratif resimler yapan Francis Bacon oluyor. Neden oluyor? Çünkü resimleri figüratif olmasına rağmen soyut sanata benziyor. En önemli noktası odur. Mesela çarmıha gerilmiş üç etüt gibi falan resimleri var. Daha çok böyle soyutu andıran, rengin çok baskın olduğu, özellikle kan ve et vurgusunun çok yüksek olduğu resimler. Francis Bacon'ın mesela şey var, çok taşınan bir aile ve bu yüzden de bir de çok zengin bir aileden geliyor. Evde özel bir eğitim alıyor. Evde özel eğitim aldığı için de algısı daha farklı oluyor. Yani eğitim sisteminin dışında kalıyor ve çok iyi hocalardan ders aldığı için bakış açısı, olayları ya da işte öğrendiği bir şeyi analiz etme şekli daha da farklı oluyor. Bir de adam eşcinsel ve o dönemde eşcinsellerin daha da ötekileştirildiği bir dünyada hem sanatçı hem o kendi kimliğiyle hayatta kalmaya çalışıyor o dönem içerisinde. Önce alkol problemi başlıyor, ardından uyuşturucu problemi başlıyor ve inanılmaz bir gece hayatı var. Mesela Francis Bacon'ın dehşet bir gece hayatı var. Ve şey diyor, alkollüyken ya da uyuşturuculuyken resim yaptığımda yaptığım en iyi resimleri yapıyorum diyor. Ve gerçekten çağının en iyi, dönemin en iyi ressamlarından. Ya bunun iyi kişiden kişiye değişebileceğini düşünüyorum. Bunun
Ben ama
psikolojik olduğunu düşünüyorum.
çoğu zaman Celil genelde diyelim ki bir senaryo yazdıklarında, resimle çizdiklerinde vesaire de kullanmıyorlar alkol veya uyuşturucu. Belki uyuşturucu olabilir ama alkol kullanılmadığını biliyorum. Ne zaman ki o şey bitiyor, eser bitiyor, daha sonraki süreçlerde sanırım kullanıyorlar diye biliyorum. Çünkü hele alkollüyken bu tarz konsantrasyon isteyen, hep düşünsene çok ince çalışıyorsun resimde. Hani o alkolün etkisiyle çok başarılı bir şekilde yapabileceğini ben düşünmüyorum.
Ya Francis Bacon'ın resimleri çok soyuta benziyor abi. Yani hakikaten kafan iyiymiş gibi, ya kafası iyiymiş de yapmış gibi, bulanık her şey. Renkler, figürler çok halüsinojik böyle, garip. Onun dışında bilmiyorum yani alkol uyuşturucu problemi olan daha çok sayabilirim ama şu
Bir de
anda...
şu oluyor, problemi olanları mesela ölüme götürüyor. Mesela Amy Winehouse, Robin Williams, Philip Seymour Hoffman, Heath Ledger, Kurt Cobain, Elliot Smith. Yani o kadar çok daha herhalde sayarız ki. Yani Bir noktadan sonra muhtemelen şöyle bir süreç oluyordur Celil. İlk başta kullanmaya başladıklarında belki de düşük dozda belki o yaratıcılıklarına veya hayatlarını idame ettirmek için bir katkı sağlıyor olabilir ama bir yerden sonra artık dibi görüyor birçoğu. Orası kesin.
Ya kullandığın türe göre de değişeceğini düşünüyorum. Atıyorum saydığım isimlerin bazıları eroine bulaşması zaten büyük sıkıntı. Yani o zaten yaratıcılığı da etkileyecek bir şey diyor. O dünyadan direkt soyutlanmaya çalışan insanların herhalde kullandığı bir şey. Ama atıyorum kokain ya da LSD belli dozajda bazı sanatçılara da yardım etmiyor değil.
Bir de LSD
Yani
sanırım çok yoğun kullanılamıyor.
zaten yoğun kullanılamıyor. Yani bağımlılık da yapmıyor. Yani şey olarak kanıtlanmış dediğim gibi belgesel izlerseniz psikedelik maceraları. Hatta dediğim gibi çok uzun yıllar ilaç olarak kullanılmış. Çok yoran bir şey olduğunu söylüyorlar. O yüzden de hani mesela şey var.
Celil artık itiraf edelim. Uyuşturucu kartelleri artık sponsor oldu. Resmi yollardan.
Aynen biz iyi girdik ha bu konuya.
Bir şey söyleyeceğim.
Vallahi
Bayağı övmeye başladık. Bence biraz yavaş
yok hayır
ağırdan
övme
alsak
değil
iyi
ya
olur.
övme değil. Mesela şöyle sana şöyle söyleyeyim. Bence oyuncu dünyası içerisinde çok var. Yani bir 50 sayılır evet uyuşturucudan ölenler var ama bir o kadar da uyuşturucu kullanan ve hala film çeken var. Mesela Quentin Tarantino, Brad Pitt yani işte Johnny Depp'in tam hayatını mahvetti de biraz da o Amber Heard'ın ona sürekli kurallar koyması. Ya mesela hadi o davaya geri dönelim. Abi şeylere çok şaşırmıştım. Mesela adam diyor ki 50 yaşındayım. Hani yatacağım saati belirleyemiyordum diyor. Yani full bir kontrol sağlamaya çalışmış Johnny Depp üzerinde ve o kadar özgürlüğüne düşkün, rahatlığına düşkün bir adam için de bayağı bir problem olmuş. Yani Amber Heard kullanmıyor muydu? Abi mesajlarına işte bakıyorlar ya deli gibi kullanıyormuş kadın da.
Şey
Yok
var
Brit...
ya burnunu silerken mendiliyle
Evet
yaptı
evet
kokain
Johnny'den
orada.
kokain istiyormuş. Bir de aynı davada Johnny kokain içti diye bilmem ne diye onu mesela eleştiriyor falan. Ya mesela şey hiç unutmuyorum Inglourious Basterds'da Tarantino ile Brad Pitt tutuklandı ya bir şey sorguya çekildiler. Sette kokain kullanıyorlar diye. Abi kullanmayanın ben çok az olduğunu düşünüyorum o camia içerisinde genel olarak. Ama hani bunun direkt sanata etkisi nedir işte ne değildir bunu bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyiz. Hani Johnny Depp kullanıyormuş atıyorum. Karayip Korsanları sırasında kullandığını biliyoruz. İyi mi oynadı? İyi oynadı. Bütün dünya adından bahsetti mi? Bahsetti. Ama bunun çekim ekibi ne çekiyordu bilemezsin. Ben mesela James Gandolfini'nin hayatını okumuştum. Çok çok sevdiğim için işte Tony Soprano. Mesela Tony karakterini canlandıracak olan insan dünyanın en iyi yürekli insanlarından biriymiş. Yani şey James Gandolfini çok iyi kalpli biri olduğunu söylüyorlar. İşte çok iyi huylu biri olduğunu söylüyorlar. Çok sevecen biri olduğunu söylüyorlar. Abi herif Tony gibi karakterine yaratılışında çok zıt, iğrenç bir adam oynayacak tamam mı? Ve birinci sezondan sonra adamın tuhaf hareketleri başlıyor. Tony gibi davranmaya başlıyor. Ve sokakta adım atamayacak hale geliyor. Bu çok kötü aslında. Biz burada uyuşturucuyu değil de belki de şeyi konuşmamız gerekiyor. Hani bu insanları aslında günümüz linç kültürü, sosyal medya kültürü yaptığın her hareket eleştirilebiliyor abi. Çok zor ya. Ya bak biz mesela tahammül edemiyoruz. Geçen ben hatta bir şey paylaştım ya story attım. De dedim ki o gün oturuyoruz Eşan'la böyle bir mesaj geldi. Ta ben geçen sene TEDx'e çıkmıştım ya TEDx muhabbeti olmuştu. TEDx'ten sonra da Eşan'la fotoğraf koydum. Yanımda olduğun için teşekkür ederim falan filan. Sonuçta sevgilim, kız arkadaşım. Onunla güzel bir an yaşamışız. Yanımda olmuş o gün. Ben de ona teşekkür etmişim. Yani sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyoruz. Kaldı ki ben sosyal medyadan geçimimi sağlayan bir insanım. Ve sosyal medyada insanların bu tip şeyler paylaşması günümüzde çok ayıp değil. Hani sonuçta bir her şeyimizi paylaşıyoruz. Ya yani çoğu şeyimizi paylaşıyoruz. Onun dışında ben yediğimi, içtiğimi, gezdiğimi de çok paylaşan bir insan değilim. Takip edenler de biliyor. O yüzden hani o güzel bir gün mutlu olmuşum. Orada bir fotoğraf koymuşum. Abi dangalan biri de bana mesaj çekmiş. Demiş ki zaten yanında teşekkür etmişsinizdir. Bir de buradan teşekkür etmenin ne anlamı var? Siz TikTok fenomeni misiniz falan filan.
Ceylil, neden engellemiyorsun? Neden cevap veriyorsun? Neden muhatap
Ya
ediyorsun?
bak şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bu mesajlara cevap vermiyorum ben. Yani bu mesajlardan çok fazla geliyor. Bir iki tanesine tahammül edemiyorsun ya. Cevap veriyorsun artık. Yani hadi beni geçtim. Ülkemizde çok daha ünlü insanlar. Mesela işte Ezgi Mola'nın başına geliyor. Ya da başka türlü çok daha böyle 2-3 milyon, 5 milyon, 10 milyon
Neden
takipçimiz
direkt
var.
Ezgi Mola
Cem
dedin?
Yılmaz mesela, değil mi? Cem Yılmaz'a mesela adam diyor ki filmini beğenmedim. Adam diyor ki sen anlamamışsındır. Mesela çok saçma bir tepki gösteriyor. Sen diyorsun ki ya ne salak bir tepki göstermiş. Koca Cem Yılmaz böyle tepki mi gösteriyor diyorsun. Ondan sonra kendi başına geliyor. Sen de bir anda delirebiliyorsun yani.
Değil,
Hani bu çok normal bir
ikisi
şey.
aynı örnek değil. Sen sanat tarihi anlatıyorsun ve kız arkadaşınla olan bir şey paylaşıyorsun. Kimseye girip çıkan yok, affedersin. O yüzden oradaki o arkadaşın verdiği tepki saçma. Ama Cem Yılmaz zaten insanlara bir şeyin beğenisini sunuyor. Ve insanlar o... Mesela şöyle söyleyeyim. Senin sanat tarihinle ilgili anlattığın bir şeyde bir insan sana şunu diyebilir bence. Eğer düzgün bir dil kullanıyorsa. Celil Bey, Da Vinci'yi anlattınız ama bakın şurada şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Bak şöyle bir bilgi paylaştınız ama aslında bu olabilir. Şöyle bir kaynak var dese, ki benim mesela yaptığım bir seminerde zaman zaman hata yapabiliyoruz ve insanlar
Evet.
düzelttiği zaman mutlu bile oluyorum. Çok samimi söylüyorum. Demek ki bir şeyi hatalı biliyormuşum, birisi gelmiş düzeltmiş. Ama girip de benim kız arkadaşımla, annemle, babamla, ablamla olan ilişkime bir şey söylemesi saçma. Cem Yılmaz'da da öyle. Yani Cem Yılmaz bence bir yaşlandıkça belirli noktalarda çok huysuzlaşıyor ve o eleştiriyi kaldıramama durumuna geliyor. Bence o da biliyor artık eskisi kadar etkin, komik
Bence
olmadığını.
bilmiyor, haberi yok.
İşte hani bir şekilde hissediyor ve bunu kaldıramıyor ve bu gelen eleştirilere şey yapıyor. Erşan Kuneri, şimdi konudan konuya atlıyoruz ama sen sanırım sevmiştin, değil mi?
Ben bir bölüm izledim. Öyle şey, bir bölüm izledikten sonra da çok şey yapmadım. Güldüm ama yani hani hayvan gibi gülmedim. Ya da hadi
Ama bir
Zafer Algöz için şunu söyleyeyim. Ben Gibi'nin bir bölümünü izledim. Dedim ki benim bunun hepsini izlemem lazım. Erşan Kuneri'yi bir bölüm izledim. Yetti dedim yani. Hani çok da fazla devam etmedim.
ki Cem Yılmaz'dan bahsediyoruz yani daha
Evet, Cem
öncesinde bir
Yılmaz'dan
şey
bahsediyorum.
yayınlayacağı zaman 2-3 yıl böyle soluksuz beklediğimiz adamdan bahsediyoruz ki bence yani gelmiş en iyi komedyendir Türkiye'deki.
Bence de.
Kimseyle de tartışmam. Hala eski gösterilerini dinlerim
Aynen
ama
öyle,
şu
evet.
an değil. Yani yaptığı son belki 6-7 filmi izlememiş olabilirim. Veya işte yeni komedi bir şey çıktı hiçbir yerden izlemedim. Yani merak da etmiyorum.
Ben
Mesela
izledim, hepsini izledim abi.
bazı kesitler var. Tamam yine bir başka komedyenlerden bir farkı kalmadı. O özgünlüğü biraz şey oldu ve bu sanki onu biraz daha huysuzlaştırıyormuş gibi geliyor bana.
Ya küçük bir çevresi var onların dediğin. Neyse ben şu şeyi bahsedeyim de. Evet, Cem Yılmaz çok şey bir örnek oldu. Yani bahsetmeye çalıştığım hani ya beğen ya da beğenme. Koca Cem Yılmaz'sın, ona bile cevap verebiliyorsun, anladın mı? Ya ben de sonuçta bana da böyle mesajlar geliyor. Bir değil iki değil, artık kafamın tası atıyor yani. Cevap veriyorum ben de, cevap verdim. Ve hani yani sonuçta bu benim abi kişisel hayatım, takip etmek zorunda değilsin ki. Ya yani takip etme o zaman. Bir de bu benim kişisel hesabım. Yani sanatın tarihi sayfasında da paylaşıyor değilim ben bunu. Kişisel hesabımdaki paylaşımıma da artık karışılmasın. Bazen deliriyorum, tamam mı? Bir de şunu düşün ya, Johnny Depp'sin ya. Amber Heard'sün ya da ne bileyim Tarantino'sun, Brad Pitt'sin. Bunu kaldırmak çok zor abi.
Ama şu
Yani
kötü değil mi Cihil?
beğenen
Yani
beğenmeyen davayı kaybettiğinde Amber Heard'ün paylaşımının altında Johnny Depp'e sallayanların sayısı inanılmaz abi. Amerikalıların hepsi yani bir tane bile Johnny Depp'i işte ya da tutan böyle Amber Heard'i yeren bir yorum yoktu ya. Johnny'nin Allah belasını versin biz senin yanındayız falan gibi milyonlarca tweet ya. İnanamadım yani hani kim olursan ol, ne olursan ol her zaman eleştiriliyorsun ve belli bir süre içinde bunu kaldırmak çok kolay olmuyor. Bak abi mesela yeni böyle bir anda çıkıp ünlü olanlara bak. Bir anda böyle şey oluyorlar. Ona buna cevap vermekten kendi işlerini yapamıyorlar. Yani atıyorum bir stand-upçı çıkıyor, tamam mı? Çok ünlü oluyor. İşte artık insanlar onu takip ediyor. Harbiyelerde konuşuyor bilmem ne. Ulan sonra bir bakıyorsun adam her röportajında, katıldığı her talk show'da, katıldığı her programda bir gün bana birisi şöyle yazdı, ona şöyle dedim. Ya arkadaşlar bana niye böyle şeyler yazıyorsunuz? Yazacaklar abi. Bunu kaldırmak kolay bir şey değil. Bazı insanlar da bazı rahatlatıcı şeylere başvurabiliyorlar bu yüzden. Buna da bir şey demiyorum. Ama bunun Johnny Depp yüzün yani Johnny Depp'e vurduğunda bunu çok feci. Mesela şey anlatıyordum. James Gandolfini de abi şeyde çekiliyor film. New Jersey'de çekiliyor, New York'ta. Şimdi New York'a 1-2 saat mesafede bir yer burası. Ve New York'un böyle daha küçük, daha az nüfuzlu bir yeri. Zaten New York'a gittiğinde de tanınıyor. New York'ta çekilen dizi New York'un her yerinde adamı tanıyorlar. Bir de çok iri, dev gibi abi. Herkes Tony adam adım atamıyor. Mesela James Gandolfini yazıp YouTube'a bir bak. O kadar çok gazeteci dövdüğü, saldırdığı, Teoman'dan beter yani. Böyle gazeteci geliyor, gazetecinin üstüne bir saldırıyor, bir de dev gibi, tamam mı? Yani tutamıyorlar yani. Deli gibi saldırıyor insanlara. Sonra şeyler başlamış. Karavanda bağırıp etrafı tekmeleme. Gerçekten sette ona buna telefon fırlatma. Ya yani dünyanın en iyi adamı diyorlar ki Tony'ye dönüştü. Çünkü Tony için sürekli işte o öfkesi bilmem nesi ve sürekli baskı. Rol arkadaşı işte Carmela'yı canlandıran, karısını oynayan kadın diyor ki ben takma tırnaklarımı çıkartıp gözlük şapka takıp tanınmıyordum diyor. Ama diyor onun kaçacak hiçbir yeri yoktu ve bu onu çok bunalttı diyor. Abi dördüncü ya da beşinci sezonda James Gandolfini kayboluyor, biliyor musun? Bilmiyorum tam olarak süresini ama bir hafta mı iki hafta mı ne kayboluyor herif. Yönetmenler, işte set çalışanları, diğer oyuncular ulaşamıyorlar Gandolfini'ye. Nerede bu adam, nerede bu adam diye. En son yönetmeni arıyor, yapımcıyı arıyor, David Chase'i arıyor. Diyor ki ben diyor bilmem neredeyim. Böyle Allah'ın unuttuğu bir yere gitmiş. Telefon kulübesinden arıyor yapımcıyı. Bir araç gönderiyorlar. Nasıl buluyorlar biliyor musun? Üstü başı kir içinde, pasaklı. Üstü başı böyle şey ben homeless gibi yani böyle sokaklarda falan yatmış uyuşturucudan ve gitmiş kafa, anladın mı? Bunlar normal hayatlar yaşamıyorlar abi. Şimdi o yüzden biz burada oturduğumuz yerden Johnny şöyle, Amber böyle, tamam Amber gerçekten abi yatağa sıçmış kadın ya. Yatağa
Burada
sıçıp
mesela o kısmı çok ilginç. Yani bu
köpek
dava sonucu bütün kirli çamaşırları ortaya çıktı. Yani sıçması değil, bak sıçabilirsin ve bu gayet bir şey değil. Ama düşünsene, mahrem bir şeyin var ve bütün dünya artık bunu biliyor
abi
ve sen aslında
mesajlaşmaları ya, mesajlaşmaların
yani
korkunç yani,
çok
bütün dünya o mesajlaşmaları görüyor. Yok Amber'ı şöyle yapacaksın, öldürüp bagaja
ama
atacaksın.
şuna katılmıyorum Celil, işte ya bunlar çok ünlü o yüzden uyuşturucu kullanabilirler gibi
Kullanabilirler demiyorum.
bir noktaya geliyor.
Kullanabilirler demiyorum. Bak abi diyorum ki kullanmalarını anlayabiliyorum. Neden kullandıklarını anlayabiliyorum. Ama kullanmadan mesela Daniel Day-Lewis değil mi? Bir tane bile uyuşturucuyla ya da magazinsel bir olayla içinde bulunduğu var mı adam? Dünyanın en temiz adamı falan herhalde ya.
Tamam, ben de şunu söyleyeceğim. Johnny Depp, şey biliyorsun, Joaquin Phoenix'in abisi River Phoenix. O
Evet.
da şey 21 yaşında. Johnny Depp'in bir barının önünde veya Johnny Depp'in ya şarkı söyleyeceği bar ya da kendisine ait barın önünde ölüyor. River Phoenix de çok ciddi uyuşturucu kullanıyor. O dönemde Johnny Depp çok ciddi uyuşturucu kullanıyor ve Johnny Depp o kadar da ünlü olduğu dönem değil. Tamam, Tim Burton'un filmlerini vesaire oynamış ama hani şu ankiyle karşılaştırıldığında o kadar da ünlü değil. Yani adamların içinde var uyuşturucu
Ya
kullanan. Ya
belki de
onlar oyuncu
içinde
olmasa
var.
da
Ya tabii olabilir abi. İçinde vardır
kullanacaklardı.
ama belli bir seviyeye geldikten sonra bunun dozajının artmasını da anlayabiliyorum. Hani ama mesela Robert De Niro, Al Pacino, Daniel Day-Lewis, tabi biraz da bunlar eski jenerasyon ama yeniden de sayabiliriz mesela. Hani yeniden de sayabileceğimiz hiç uyuşturucu kullanmayan, gayet temiz bir hayat yaşayan ve
Kime
kariyeri çok iyi.
kullanmıyor dedin? Kimlere kullanmıyor dedin?
Al Pacino, Robert De
Nereden
Niro.
biliyorsun Al
Gerçi
Pacino'nun kullanmadığını?
kullanıyorlardır. Al Pacino kullanıyor gibi. Al Pacino bir kokocu gibi ama.
Bence de tam bir kokuyu bana benziyor. C bence
Robert De Niro için aynı şeyi söylemeyeceğim. Robert
Robert
De
De
Niro
Niro
tam bir dede
bilmiyorum.
değil mi artık ya?
Robert
Tam
De
bir
Niro
dede oldu.
bilmiyorum. Ya mutlaka kullandığı bir süreç vardır herhangi bir madde ama bence Robert De Niro'da alkolik, Al Pacino'da kokainman
Alkoliktir,
tipi var.
alkolik. Ama Day-Lewis için ne diyorsun? Abi dünyanın en
Delius
temiz adamı.
manyak, o kullanmıyor olabilir.
Abi
O
bir
şu var. Mesela bir uyuşturucu bağımlısını oynuyorsa uyuşturucu şeyi olur. Artık uyuşturucudan ölür. O kesin. Yani kendi
evet
rolüne
ya,
o kadar giriyor
inanılmaz bir
ki.
adam. Ya o gün There Will Be Blood izledim tekrar. Eşan hiç izlememişti, ona izlettim. Yani öldük ya. Sonra açtık Oscar törenini falan izledik. Aa, adam ne kadar, bir
Kibar değil
de
mi?
şey yani böyle o kadar karizmatik ki, bir de şeyden rolleriyle ki rollerindeki konuşma tarzıyla Gerçekteki konuşma tarzının o kadar farklı olması inanılmaz iyi gerçekten.
Geçen bir arkadaşım bana şey sorusu sordu. Kendini hangi karakterle özdeşleştiriyorsun sinema tarihinden? Gerçekten hiçbir karakterle özdeşleştirmiyorum kendimi. Fakat Derby Be Blood'da Daniel Day-Lewis'in insanlardan nefret ettiğini söylediği bir monoloğu var ya.
Aynısını biz o gün o şey yaptık. Geri sardırıp bir daha dinledik. Şey diyor,
İşte bütün...
kardeşiyle konuştuğu sahnede ne dedi ya? İnsan bir şey diyor. İnsanlardan hoşlanmıyorum. İnsanları sevmiyorum. Hani
gibi bir
gibi bir
şey,
şey.
evet.
Güzel bir şey söylüyor orada. Güzel bir cümlesi var. İşin özeti insanları sevmiyorum ama bunu çok güzel ifade ediyor. Biz de onu böyle şey yapıp güldük, hatta geri alıp bir daha dinledik falan. Söz neymiş
Yok,
falan.
o benim direkt söyleyeceğim ya, içimde ne varsa, nasıl bir dışa vurmak istediğim düşünceler varsa o an Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview karakteriyle onu söylüyor. Yani anlıktır yani, birebir kendimi böyle özdeşleştirdiğim bir karakter yok ama o an, o karakterin o anki cümlesi, o anki monoloğuyla kendimi bayağı bir özdeşleştiriyorum. Senin var mı
Başka
peki kendini böyle özdeşleştirdiğin bir karakter?
Joker.
Ya Celil'cim geç.
Yok yok abi.
Hiçbir alakan
Kendimi
yok.
özdeşleştirdiğim bir karakter yok
Hangi Joker bu arada?
ya. Şey, Jack
Dark
Nicholson'ın.
Knight'taki. Dark
Bilmiyorum. Yok yok yok, şakasını söylüyoruz ya. Öyle bir
Knight'taki mi?
karakter yok yani. Benim hani ben buyum falan, ya da ben buna yakın hissediyorum.
Şey, William
Düşüneyim.
Dafoe var ya, onun Joker olmasını isteyen birçok insan var ve yani şu an hani biz de konuşmuştuk hatta.
Evet.
Oyuncular üzerine baktığımızda en çok Joker karakterini yakıştırabileceğimiz o. Geçen böyle bir röportajına denk geldim sosyal medyada, şey diyor. Yani evet, çok onüre edici Joker gibi bir karakteri bana şey yapmanız ama hani böyle bir sosyopat ve önüne geleni öldüren, kaostan beslenen bir karakterle özdeşleştiriyor olmanız da bir yandan da acı verici diyor. Gerçekten de doğru ama adamın tipi inanılmaz uygun Joker için.
Tipi uygun canım.
Böyle
Yani
çok naif bir adama benziyor bence.
evet, çok şey bir adama
Bu
benziyor.
arada
Bak.
şeyleri de var. Mesela 1988 yapımı Mississippi Burning filmi vardır. Hazreti İsa'yı canlandırdığı Günah Son Çağrı filmi vardır. Onun dışında böyle hatırlıyorum, ufak böyle naif rolleri var.
Bak şey demiştim de aklıma geldi. Mesela şey karakterini çok severim. Guguk Kuşu'nda Jack Nicholson'ın oynadığı neydi, Murphy?
Randall McMurphy.
Ha, Randall McMurphy karakterini çok çok severim. Böyle şey, biz böyle o sistemi görüp yavaş yavaş böyle isyan etmeye, ya aslında şey vardır.
Ama Sübyancı'nın teki biliyorsun değil mi?
Hayır,
Sadece serserinin teki.
o anlamda değil. Ya mesela şey var. Daha çok ben şeyi sevmiyorum. Yani karakteri izleyip "aa bu benim" demek yerine olmak istediğin karakterler daha şeydir. Ya yani mesela hani o sisteme baş kaldırıyor falan, tamam, o kadarını evet ben de yaparım. Ama gerçekten böyle çılgınlık seviyesi olarak delileri alıp balığa falan çıkıyor ya. Hani bazı insanlarda o özgüven var ya, hani hayatı takmadan her şeyi yapabilecek insanlar var. Onları böyle bir, o karakterleri seviyorum ister istemez.
Ben orada mesela hep şeyi sevmişimdir. Chief karakterini. Belki
Of,
devasa
çok
olmasından da
iyi.
kaynaklı olabilir. Sessiz, sakin, çok zeki.
Evet.
Kendisini... Bu arada şey var. Hani alt metnini okuduğumuzda da aslında her karakterin... Orada Jack Nicholson biraz daha sisteme, işte senin de söylediğin gibi baş kaldıran anarşist karakteri oynarken, diğer karakter de aslında o sistemden sadece sessiz kalarak, pasifleşerekten aslında var olmaya çalışır. Ama bir şekilde en sonunda da hayatta kalan da oluyor. Bilmiyorum, ben o karakteri bayağı sevmiştim. Bu arada biliyorsundur belki, kitapta aslında o Kızılderili karakterin gözünden hikayeyi görüyoruz.
O kitabını okumadım.
Ve romanın sahibi şeyden, Ken Kelsey'di galiba, şeyden nefret ediyor filmden o yüzden. Çünkü onun perspektifiyle anlatılması gerektiğini düşünüyor ve filmi hiç izlemiyor. 1990'ların başında televizyonda gece uyukluyor, tamam mı? Gözünü bir açıyor, televizyonda bir film var. Bir bakayım diyor. Bir buçuk dakika izliyor. Bir bakıyor. Ulan bu benim film. Guguk Kuşu diyor. Sonra kapatıyor. O yüzden yani adam, romanın yazarı hiçbir zaman filmi izlememiş. Sırf bu hani şeyin, kendi kitabındaki o ruhun kaybolacağını düşündüğünden dolayı.
Peki sinemada uyuşturucuyu temel alan
Çok.
filmler desek?
Bak, Fear and Loathing in Las Vegas, ki Johnny Depp'in başrolünde
Aa
oynadı.
evet.
Herhalde
Bak onu da LSD alıyor.
uyuşturucu şeyi o diyebilirim. Baş karakterleri uyuşturucu kullanmıyor ama Natural Born Killers, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını hatırlamıyorum ama Natural Born Killers mesela yine böyle psikodelik bir filmmiş gibi hatırlıyorum. Pulp Fiction içerisinde çok fazla mesela uyuşturucuyla ilgili şeyler var.
Johnny Depp'in çevirim, Johnny Depp'in diyorum. Tarantino'nun filmlerinde genel var ama bu.
Ama Pulp Fiction'da çok yoğun bir şekilde var.
Çok
Yani.
yoğun. Şey sahnesi bana çok uçuk gelmişti ilk izlediğimde. İşte şey diyor ya kadın, Uma Thurman, yemek yiyecekler. Ben diyor bir burnumu pudralayıp geliyorum diyor. Hani kadınlar tuvaletinde çok rahat bir şekilde herkes işte kokain çekiyor. Çok
Şey
komik
var.
gelmiş.
Senin sevdiğin filmlerden Scarface, özellikle o
O
kokain
Scarface. Bak
masada.
kokainden daha yaptı. Tony Montana'nın. Şey, onda da çok abartı kullanılır. Requiem for a Dream var.
Evet, Requiem for
O
a Dream
biraz...
bence en iyi örneklerden bir tanesi. Çünkü
Evet.
şey kısmında kalıyor. Mesela Fear and Loathing Las Vegas'ı izlediğinde, ya ben bir uyuşturucu kullanayım. Ya, sanki uyuşturucu özendirmek içinmiş gibi var ama Requiem for a Dream gerçekten
Allah
sadece,
belasını versin. Uyuşturucunun gibi bir şey
evet
var
yani
orada.
ondan sonra bir, en azından en eroinmanın bile böyle bir kendini sorguladı. En azından anlık da olsa kendini
Ama
sorguladığı bir
Leto'da da tam keş tipi var. Mesela şey God of War mıydı filmin adı? World of War neydi ya? Savaş Tanrısı neydi ya orijinal filmin?
God of
Nicolas Cage.
War.
God of
Bilmiyorum.
War mıydı?
He, Lord of War.
Ha Lord of War doğru. Lord of War'da mesela şey Nicolas Cage'in kardeşini oynuyordu ya Leto. Ukraynalıydı bunlar. İşte bir sevkiyat yapıyorlar, tamam mı? Orası çok komik. Sevkiyat yapıyorlar. Bir kartelle mi ne yapıyorlar? Yok, eski bir albayla yapıyorlar. Albaya işte silah veriyorlar. Karşında nakit para alacaklar. Nicolas Cage çantayı bir açıyor. Kokain var çantada. Diyor ki ben diyor kokain ne yapayım diyor. Adam diyor ki nakitim yok diyor. Kokainle direkt takas edelim diyor. Bunları ilk başta istemiyorlar. Sonra diyorlar ki alalım bari. Bunları satarız. Sonra alınca diyorlar ki bir deneyelim. Deneyince bu sefer Leto bağımlı oluyor. Leto da kardeşi, bunlar da Ukraynalı. Sonra Leto ortadan kayboluyor abi. Yanında da birkaç paket almış. Nicolas Cage ondan sonra bunu böyle Peru'da mı Şili'de mi ne böyle bir bambu evde buluyor, tamam mı? Evde bir tane sehpanın ortasına Ukrayna haritası çizmiş kokainden. Ukrayna'yı bitirmeye çalışıyor bak. Hani orası falan çok şeydi. Leto'da tam keş tipi var, ona çok
Kesin.
yakışıyor yani o roller.
Şey var, Gaspar Noé filmleri var tabii ki. Özellikle Annabelle
Climax
Boy,
falan, evet.
Climax. Şey var, Midsommar'da vardı. Çok
O
güzel bir örnek.
Midsommar'da evet bayağı var.
Şeyin var, Hodorowski'nin filmleri var. Özellikle Holy Mountain. Trainspotting var oğlum.
Ha
Trainspotting'de
evet, trafik,
Ewan
evet.
McGregor'ın uyuşturucu alıp daha sonrasında o bebeğin tavanda yürüdüğü sahne bayağı bir efsanedir. Bazı böyle
Adım.
sürreal filmleri de psychedelic olarak geçiyor. Endülüs Köpeği de mesela yine onlardan bir tanesi. Birçok var. Underground filmler var. Yani ben öyle çok hakim değilim uyuşturucuyla ilgili. Mesela yine 69 yapımı bu Easy Rider vardır. Çiçek Çocuklar. Biraz daha böyle tam o dönemki atmosferi anlatır. O da mesela o anlamda şeydir. Baya bir film var
Ya
yani
şey
bununla
çok
ilgili.
ilginçti. Aklıma şey geldi dizilerden. Mesela Vikings'de sen izlemedin ama değil mi? Vikings'i izlemedin.
İzlemedim.
Vikings'in 3. sezonunda mıydı? Hayır, 4. sezonunun işte 4. sezonu 20 bölüm yapıp 10-10 yayınladılar. Hani part 1, part 2 şeklinde yayınladılar. Ragnar 3. sezonda kral oluyor ve işte kral olduktan sonra bazı başarıları ve çok ağır başarısızlıkları var. Başarısız oldukça da şey oluyor. Halk duyması diye cinayetler işlemeye başlıyor ve biraz soyutlanmaya başlıyor artık. Yalnız kalıyor. Yalnız kaldıktan sonra Çinli bir kız geliyor. Çinli bir köle var. Bir yerden kaçırmışlar. Bunlar korsan ya. Çinli kızı beğeniyor. Sonra kıza özel bir oda yapıyor falan. Hani sen diyor burada yaşayacaksın. Yani şey gibi böyle cariyesi gibi, kölesi gibi falan. Ama diyor özgürsün. Sonra bu çok stresli olunca kadın da şey diyor. Ben sana bir tane Çin ilacı vereceğim diyor. Bunu da çok seveceksin, rahatlamana yardımcı olacak. Buna çok ağır bir uyuşturucu veriyor ve Ragnar 4. sezon boyunca bir keşe dönüşüyor abi. Gözler kan çanağı, sürekli halüsinasyon, sürekli böcekler görüyor, sürekli terliyor falan. Çok ağır halüsinasyonlar görüyor, böyle şaklaban bir kral oluyor ve çok daha deli oluyor. Gerçekten oradaki oyunculuğu inanılmaz ya Travis Fimmel'ın. Çünkü şey, zaten bir Viking kralı, zaten yeterince korkunç. İşte kel, uzun sakallı, her yeri dövme falan. Ve işte şeyler geliyor, başka Viking kralları geliyor hani Ragnar'la tanışmaya. Bir de aldığı uyuşturucu ağzını kıpkırmızı yapıyor. Dişlerini, dudaklarını, ağzının çevresini kıpkırmızı yapıyor. Böyle oturup işte ne bileyim ip bağladı, işte ne bileyim böyle halatla uğraştığı falan sahneler var, tamam mı? Yani eliyle hem bir şeyle uğraşıyor ama kaşı gözü durmuyor, böyle tuhaf tuhaf manyak manyak hareketler yapıp insanları inanılmaz korkuttuğu sahneler var. Acayip iyiydi ya.
Şey var hani... bu arada, sen şimdi anlatınca aklıma geldi. Johnny Depp'in Blow diye bir filmi vardı. Sanırım.
Aa, Beyaz Şeytan diye çevirmişlerdi.
Johnny Depp de bayağı uyuşturucu filminde oynamış. Bence evet, Karayip Korsanları bile bir uyuşturucu filmi. Karakterin yani ekranda görmesek de kesinlikle o korsan bir uyarıcı aldığı kesin belli.
Abi zaten filmde de hani Rom'dan kafayı yedi falan.
Orada evet doğru. Bir alkoliklik durumu.
Alkolik de orada da Rom'da hani doğru, şey tabii. Yapıyor ya, adaya bırakıyorlar bunu. Elizabeth de şey diyor ya, işte Elizabeth bu kaçacak zannediyor, adadan bir planı var zannediyor. Adam adaya rom depolamış ya. Diyor, ölene kadar burada rom içeceğim. Sınırsız romum var falan hiç. Çok şey, tatlı filmlerdi ya Karayip Korsanları. Evet. Ama Johnny Depp'in bir daha oynamamak istemesi çok doğru karar. Bir de artık yeter ya.
Aynen.
Onun jeneriğini ATV ana haber müziği gibi sürekli duymaktan buna geldi yani.
Ki Gladiator'un aslında müziğinin yeniden
biraz farklı versiyonu.
Evet. Evet. Bence aynen, ikisi de doğru. Çok başarılı bu arada.
Evet. Şey demiyorsun, Atatürk dizisi geliyormuş. Hans Zimmer yapıyormuş müziklerini. Hatta Aras Bulut başrolünde olacakmış.
Aa.
Atatürk oynayacakmış. Tabii Netflix'e mi geliyordu öyle bir şey? Hans Zimmer yapıyormuş. Atatürk'ün hayatını anlatan bir dizi geliyor. Dizi mi film mi böyle bir şey? Kadrosu falan da sağlam.
Netflix yapıyorsa şeyi merak ediyorum. Kim? İnşallah Atatürk'ü eşcinsel yapmazlar. Veya Aras, şey yapıyormuş.
Yok, siyahi Atatürk oluyor.
Siyahi Atatürk veya olmuş. Veya İsmet İnönü'yü siyahi yapıyorlarmış falan. Ya bir espri yapacağım ama muhtemelen bizi içeri alırlar. O yüzden yapmak istemiyorum. Ki şimdi ufaktan bölümü bitirirken şu notu da ekleyelim. Uyuşturucu kullanılmasına inanılmaz karşıyız. Hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden kendi sağlığınızı lütfen bu anlamda dikkat edin. Hani tavsiyemiz. Burada söylediğimiz her şeyde buna hizmet ettiğini özellikle vurgulamak isteriz. Değil mi Celil?
Evet. Yani
son uyarımızı yaparaktan.
Ya zaten bizim dinleyicimiz de biliyor hani şey değil abi. İşte bir podcast dinledim, hemen bir şeyler denemem lazım diyecek değil insanlar. Yani buradan duyar kasılmasın diye de bunu diyor olabilirsin şu anda. Hani gelip de ya işte 40 dakika uyuşturucu konuşmuşsunuz, güzellemişsinizdir diye. O izleyen, dinleyen kişinin alacağıyla ilgili mesela bir sürü şey önermiş olduk, bir sürü film önermiş olduk, bir sürü dizi önermiş olduk. Açıp bakabilirler yani hani o anlamda. Çünkü böyle bir şey var, hayatın gerçeği. Johnny Amber davasından muhabbet açıldı. Bunu tasarlamadık, planlamadık. Direkt girdik.
Hatta şöyle yapacaktık. Hukuk filmlerine doğru gidebilir miyiz? İşte yeni bir 12 kızgın adam analizi yapmıştım. Onu konuşur muyuz falan gibi girmiştim. Evet, sonra bir baktık uyuşturucu konuşuyoruz.
Hani oradan girip Johnny'nin uyuşturucu probleminden girip başka bir yerden çıktık. Yani bu her zaman size şunu söylüyoruz. İki arkadaşın arasında yaptığı muhabbet. Siz de bir yerde kafede bir yerde oturduğunuzda, kafede barda bir yerde oturduğunuzda bir kahve bira içerken nasıl bir şeyler konuşuyorsunuz? Biz de orada bu şekilde bir şeyler konuşuyoruz. O yüzden hani bir hatamız olduysa kusura bakmayın.
Lütfen bizi şey yapmayın, mahkemeye vermeyin falan evet. Diyormuşuz. O zaman teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İnşallah hoşça kalın. Haftaya olur bu arada.
İnşallah.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.